Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfa'una, benfa'na bima allemtena ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde bugün Ala suresini inşallah hem tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ı hayatımızın hidayet rehberi eylesin. Habibullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize üsve-i hasene en güzel örnek olarak modellemeyi bizlere lütfeylesin. Hayatı Kur'an'ın gösterdiği hedefler çerçevesinde Resulullah'ın izinde yaşayabilmek ne büyük bir bahtiyarlıktır. Yüce Rabbimiz cümlemize kolay getirsin. Bu ulvi rızıktan nasibimizi bolca lütfeylesin efendim. Öncelikle bugün tefsirini yapacağımız sureyi okuyalım inşallah.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله İnnehu ya'lemul cehra ve ma yakhfa ve nuyessiruke lil yusra fezekkir in nefa'atiz zikra seyezzekkeru men yakhsha ve yetecennebuhel eşqa allazi yasla an-naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, Ala suresini tilavet etmiş olduk. Bu sure Mekke'de nazil olmuştur. 19 ayetten oluşur. İsmini Allah Teala'nın birinci ayette geçen ve en yüce, en üstün manasına gelen El-A'la adından alır. Mushaf tertibine göre 87. sure, nüzul sırasına göre ise araştırmacılarımızın, müfessirlerimizin beyanına göre 8. suredir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi sık sık namazlarında okurdu. Hususiyle vitir namazında çoğunlukla birinci rekatta bu sureyi okurlardı. Bayram ve cuma namazlarında da bu sureyi okudukları rivayet edilir. Elbette bazı sureler, işte İhlas suresi gibi, Felak, Nas suresi gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sık okuduğu sureler arasındadır. Bu Ala suresi de öyledir. Bu kısa girişten sonra şimdi sureyi ayet ayet anlamaya çalışalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbihisme Rabbikel A'la. Rahman, Rahim, Allah'ın adıyla. Yüceler yücesi Rabbinin adını takdis ve tenzih ederek tesbih et, an. Sebbihisme Rabbikel A'la. Burada el-A'la kelimesi, Cenab-ı Hakk'ın buradaki Rabbike diye ifade edilen, senin Rabbin diye ifade edilen kelimenin sıfatı olarak geliyor. O da bir Esmaullah'dan, yani Allah'ın isimlerinden, Esmaül Hüsna'dan birisi. O yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Bazı alimler şöyle de anlaşılabileceğini söylerler. O Rabbinin yüce adını tesbih et. Her iki manada anlaşılabilir. Ancak sanki yüceler yücesi Rabbinin adını an ifadesi daha böyle bir insanın gönlüne oturuyor. Sebbih kelimesi, Sübhan kelimesi, Yüsebbihu kelimesi Kur'an-ı Azimüşşan'da sıkça geçen kelimelerdendir. Ve tesbihin tenzih anlamında, yani Cenab-ı Hakk'ın her türlü eksik sıfatlardan münezzeh, arı duru olduğunu ifade eden bir kelime olduğu ifade edilir. Sübhan kelimesi de böyledir. İşte sebbih kelimesi emir kipindedir, tesbih et. Yani Rabbini her türlü eksiklikten, ayıptan, kusurdan münezzeh olduğunu hatırla. Bunu gönlüne iyice yerleştir. Onu şirkten, her türlü inkardan uzak bir şekilde an diyerek bir emri ilahi. Bunun tabi bu şekilde emrin müfessirlerimiz tarafından hangi manaları ihtiva ettiğine dair güzel açıklamaları da var. Mesela şöyle anlaşılır bu ifadeden. Allah'ı kendisine layık isimlerle an. Çünkü senin Rabbin yüceler yücesidir. Buradan yola çıkarak alimler derler ki Cenab-ı Hakk'ı ancak Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimizin kendisini beyan ettiği, açıkladığı isimlerle anmak daha doğrudur. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hadislerinde 99 isimden bahseder. Kur'an-ı Azimüşşan'da biraz daha fazlacadır bu isimler. Cenab-ı Hak kendi yüce şanını, yüce izzetini hangi kelimelerle, hangi isimlerle ifade ettiyse, hangi sıfatlarla andıysa onlarla onu hatırlamak, onu zikretmek, onu tesbih etmek uygundur. İşte El-Azim, işte Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden Er-Rahman öyle, Er-Rahim öyle, El-Melik öyle, El-Müheymin öyle. Bunları Esma-ül Hüsna kitaplarımız uzun uzun açıklarlar. Müminler olarak da bizler Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin açıklandığı eserlerden, güvenilir eserlerden mutlaka okumalıyız. Yüce Rabbimizin isimlerini daha yakından tanımalıyız ki Allah inancımız doğru bir şekilde yüreğimize otursun. İşte burada Sebbihisme Rabbike Lale, o yüce Rabbinin, o yüceler yücesi Rabbinin adını an, adını tesbih et. Yani onun adını o yücelikle yaraşır bir şekilde hatırla, onu tenzih et emredildiğine göre burada Cenab-ı Hakk'ın rastgele sıfatlarla değil, o yüce sıfatlarla anılması gerektiğini anlıyoruz. Noksanlık ifade eden ya da yaratılmışlara ait bir takım sıfatları Cenab-ı Hakk'a layık bir şekilde isim olarak vermemek gerekiyor. Kendimize göre Cenab-ı Hakk'ı isimlendirmememiz gerekiyor. Allah'ın isimlerini de mahlukata vermemek gerekiyor. Evet, her ne kadar Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatları efendim isim olarak da kullanılıyorsa da, mesela Rahim gibi, efendim Kerim gibi bir takım sıfatlar kullanılabiliyor. Ama bunlara daha çok Abdurrahim, Abdurrahman, Abdülkerim, Abdüssamet gibi başına bir abd kelimesini eklemek daha edebe uygun oluyor. Kerim'in kulu, işte Rahman'ın kulu anlamında Abdurrahman, Allah'ın kulu anlamında Abdullah da olduğu gibi. Bu isimleri Cenab-ı Hakk'a ait has olan isimleri özellikle Rahman ismi gibi, Allah ismi gibi, işte Samet, Es-Samet ismi gibi bunları da mahlukata ya da evlatlarımıza, çocuklarımıza isim olarak vermemek gerekiyor. Allah'ın isimlerini tazimle anmak gerekiyor. Buradan bunu da anlıyoruz. Onun ismini tesbih et buyurulduğuna göre, mesela bazen Türkçemizde şöyle kullanıyoruz. Allah Teala Hazretleri diyoruz. Güzel. Allahu Azimüşşan diyoruz. Ya da şanı yüce olan Mevlamız diyoruz. Bunlar hakikaten Cenab-ı Hakk'ın tazimini, yani ona olan saygıyı ifade etmesi açısından önemli. Sadece yalın bir şekilde Allah işte tarzında bahsetmek yerine Allah Celle Celaluhu ya da Yüce Allah veya Allah Teala, alemlerin Rabbi olan Mevlamız gibi yüksek sıfatlarla birlikte Allah'ın ismini anmanın bir edep olduğunu bu ayetten aynı zamanda öğrenmiş oluyoruz. Allah'ın isimlerini uygunsuz yerlerde istihza ile hafife alarak, işte bir takım günah işlenilen yerlerde anmamak gerekiyor. O isme hürmeten Allah ismi yazılan kağıtları bile yere atmamak gerekiyor bir şekilde. Onlar her biri saygıyı gerektiriyor. Büyüklerimiz, selef-i salihin bu anlamda kağıda bile hürmet etmiş. Hele hele lafzatullah dediğimiz Allah lafzının geçtiği kağıtları rastgele ayak altına atmak çok da edebe uygun değil. Bir yayın evi ile ilgili bir şey duymuştum. Bu Kur'an-ı Kerim matbaası olarak çalışan bir yayın evi. Hatta bütün kağıtların, orada Kur'an yazılan bütün kağıtların şöyle belimizin üstüne gelecek şekilde istif edildiği ifade edilmişti de gıpta etmiştim. Ne güzel. Allah'ın kelamına saygı. Allah'ın ismine saygı. Evet, Ukbe bin Amir el-Cüheyni rivayet ediyor bir hadiste. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet nazil olduktan sonra secdede Subhane Rabbiyel A'la demeye başlamış. İşte Cenab-ı Hak emrediyordu. Sebbihisme Rabbikel A'la diye. Yüce olan Rabbinin adını tesbih et. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da namazda Subhane Rabbiyel A'la. En yüce olan Rabbimi tesbih ederim. İşte Vakıa suresindeki son ayet nazil olmadan önce de ya da nazil olduktan sonra da Resulullah rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diye bir tesbih eklemişti namaza. Ayrıca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiye ettiği bu içinde Sübhan kelimesi geçen zikirler de çok önemlidir. İşte iki kelime vardır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dilde hafiftir. Mizanda ağırdır. Yarın terazide ağır basacak. Cenab-ı Hakk'a karşı son derece sevimlidir bu iki kelime. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim der. İşte Cenab-ı Hakk'ın tesbihini ifade eden güzel zikirlerdir bunlar. Hatta onun günde 100 defa söylenilebileceğini, söylenmesinin çok çok büyük ecir getireceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine vaat eder. O Allah ki ellezî halaka fesevve. O senin yüce Rabbin yaratıp şekillendirdi her şeyi. Her şeye yaratılış maksadına göre bir düzen verdi. Yaratılış maksadına uygun hale getirdi. Her şeyi yarattı ve donattı diyelim. Yarattı ve donattı. O neye ihtiyaç hissediyorsa. Ona hem surette bir şekil verdi. Mesela insanı yarattı. İnsana güzel bir suret verdi. İşte ne bileyim, kuşları yarattı. Onlara güzel bir suret verdi, şekil verdi, bir form verdi. Sadece form mu verdi? Hayır. Aynı zamanda onu donattı. Onun bu hayatta nasıl yaşayacağına dair Yüce Rabbimiz ona bir takım cihazlar yükledi. İşte insan söz konusu olduğunda ona bir kalp verdi, bir beyin verdi, karaciğer verdi, böbrekler verdi, verdi, verdi, göz verdi, kulak verdi. Bunların her biri bir fonksiyon icra ediyor. İnsana ayrıca, insana ve diğer varlıklara farklı farklı duygular verdi. Yani onun varlığını sürdürecek, devam ettirecek duygular verdi. Kendisini koruyacak içgüdüler diyoruz bugün. O duyguları yükledi ona. Yani adeta Yüce Rabbimiz bütün varlığın hem zahiri suretini yaptı hem de onun yazılımını ona yükledi. Arıyı yarattı. Nasıl hareket edeceği, nasıl bal yapacağı kendisine öğretildi. Ellezî halaka fesevve, yarattı ve ona şekil verip yaratılış maksadına uygun bir şekilde yapılandırdı. Vellezî gaddara fehedâ, ve yine o hem her şeye ölçü verdi, miktarı ne olacak, kıvamı nasıl olacak, efendim onun ölçüsünü verdi. Her şeyi bir ölçüyle yarattı. Vellezî gaddara, adeta her birine bir kader yazdı. Her birine bir güç lütfetti. Varlığını sürdürecek, devam edecek tarzda. Sadece takdir etmedi, sadece ona bir plan yüklemedi. Aynı zamanda fehede yol gösterdi. O cihazların ona yüklediği efendim iç donanımın nasıl kullanılacağına dair de yol gösterdi. İlhamlarda bulundu. Yere de bir ilhamda bulundu, göğe de bir ilhamda bulundu. Arıya da bulundu, sineğe de ilhamda bulundu. Her bir varlığa o varlığın gerektirdiği bir hareket tarzını Yüce Rabbimiz yükledi. Fehedâ, ona bir yol gösterdi. İnsan söz konusu olduğunda da insanın hem cesedine bir hidayet rotası çizdi. Öyle ya, kan devranı nasıl olacak? İnsanoğlu hangi birini yönetebilir ki? Bize bıraksa karaciğerimizi ne kadar yönetebilirdik? Böbrekleri ne kadar yönetebiliriz? Böbreklerde bir arıza oluyor. Koskoca makinelere bağlanıyorsunuz. Haftada bir defa, iki defa, beş defa. Cenab-ı Hak hepimize sıhhat ve afiyet lütfeylesin. Gözü nasıl yönetebilirdiniz? Gönlünüzü nasıl yönetebilirdiniz? İşte bunların hepsine Allah bir başlangıçta o yaratan Yüce Rabbimiz bir mekanizma yükledi. Fıtri olan hidayet diyoruz biz buna. Fıtri, her bir varlığın özüne yüklenilen hususi yazılım diyelim. Bugün yazılım deyince daha güzel anlaşılıyor belki. İnsan söz konusu olunca ona bir başka hidayet daha lütfeyledi. İnsan çünkü idrak ve dirayetiyle kendisine yüklenilen o yüce emaneti taşıyabilecek o entelektüel altyapısına yönelik, duygularına yönelik, idrak melekesine yönelik de Yüce Rabbimizin ayrı bir hidayeti oldu. Peygamberler göndererek bir hidayette bulundu. Bütün varlığı adeta ayet ayet okuyarak hidayet bulabilecek bir mekanizma ona lütfeyledi. Göz verdi, işte kulak verdi, işitme duyusu, görme duyusu. Bir de bunların arka planında bunları değerlendirebilecek gönüller verdi. Akletme melekesi yükledi. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى, İşte hepsini takdir etti. Hem zaman, hem mekan, hem imkan, bunların hepsini Yüce Rabbimiz belli bir ölçüyle takdir etti. Ömrümüzü takdir etti. Nefeslerimizin nasıl olacağını takdir etti. Çocuklukta hangi duygular gelişecek, olgunlukta hangi duygular gelişecek, bunların her birine ölçüler koydu alemlerin Rabbi. Ölçü ölçü büyüdük biz. Bir damla sudan böyle belli ölçülerle büyüye büyüye belli kıvama geliyorsunuz. Doğduktan sonra yine mertebe mertebe hem cesediniz şekilden şekle adeta dönüşe dönüşe büyüyor, tekamüle doğru yol alıyor. Hem de akli melekeleriniz, psikolojik dünyanız farklı farklı ölçülerle gelişiyor. Evet, bir de işte o yönümüze, idrak melekemize, anlayışımıza, tercihlerimize nasıl yön vereceğimize dair Cenab-ı Hakk'ın hidayeti oldu. Peygamberler ve kitaplar göndermek suretiyle bütün alemi okuma melekesiyle onun hidayeti çok yönlü oldu. Bunu kim yaptı bize? Alemlerin Rabbi olan Mevlamız. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى, her şeye belli bir ölçü ve gaye takdir etti. Buna göre onlara yol gösterdi. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى, o tesbih etmen gereken Rabbinin bir özelliği de bir vasfı da o yeşil bitki örtüsünü çıkaran, adeta meralar ortaya çıkaran, sonra da fecealehu gusaen ahva, onları çürüyüp kararmış bir çöpe çevirendir. Yani hem bazen bir bakıyorsunuz bütün yeryüzü yemyeşil bir örtüye bürünüyor. Aradan 3 ay geçiyor, 4 ay geçiyor. Hepsi farklı bir renge bürünüyor. Adeta çer çöp haline geliyor. Kararıp sönüyor. İlkbaharı var, sonbaharı var şu alemin. Diriltiyor, öldürüyor. Evet, Yüce Rabbimiz burada gusaen kelimesi esasen fecealehu gusaen ahve. Gusaen kelimesi sel sularının meralardaki otları ve çöpleri birbirine katarak sürükleyip getirdiği ve derelerin etrafına fırlattığı ot, çöp ve yapraktan oluşan sel artıklarıdır. Ahva ise kararmış, esmer, koyu yeşil ve isli renklere denmektedir. Yani kurumuş yapraklar zamanla siyahlaşıyorlar. Toprakla buluşunca, hele hele çamurla buluşunca onları da diyor işte o yemyeşil olan çayırları, otları, gülleri, dikenleri bir zaman sonra Cenab-ı Hak simsiyah çöpe, çöp yığınlarına dönüştürüyor. Sonra tekrar bahar gelince gökten indirdiği yağmurla onları yeniden diriltiyor. Farklı farklı şekillerde meralar oluşturuyor alemlerin Rabbi, Yüce Rabbimiz. Bazı alimler buradaki bu ifadeden şöyle de bir mana çıkarıyorlar. Yaylalar ve otlaklardaki yeşil bitkiler zamanla kuruyup dökülerek suların süpürüp sürüklediği bir artıklar haline geldikten sonra toprağa karışıyorlar ve kömür gibi siyah ve esmer yanıcı bir maddeye de dönüşebiliyorlar zaman içerisinde. Hatta petrole dönüşüyorlar. İşte jeolojik anlamda dünyanın ömrünü bir şekilde inceleyen alimler o petrolün ve kömürün oluşumunu izah ederlerken işte yeryüzünün başlangıçta büyük ağaçlıklarla kaplı olduğunu, sonra bir takım yer hareketleri neticesinde o ağaçlıkların uzun yıllar toprağın altına gömüldüğünü ve zaman içerisinde o simsiyah kömürlerin ve petrol gibi bir takım sıvıların ortaya çıktığını ifade ederler. Buradaki ahva kelimesindeki o artıkların siyah artıklar haline getirilmesini modern bir takım müfessirler bu petrolle ve kömürle de izah etmeye çalışırlar. Biraz ilmi tefsir havası da kokuyor bu izahta. Evet, olabilir. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan'ın manaları sürekli çağlara göre bazen tefsir ediliyor. Öyle diyelim, zaman Kur'an'ın tefsirinde yeni yeni anlayışları da ortaya çıkarabiliyor. Senugri'uke felâ tensâ. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın ey Nebi Zişan. Bu Yüce Rabbimiz kendi azametini, yüceliğini ifade eden bu cümlelerden sonra bir hakikate dikkat çekiyor Efendimiz'e. Biz sana okutacağız, sen de unutmayacaksın. İlla mâ şâallâh. İnnehu ya'lemul cehre ve mâ yakhfâ. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de bilir. Yani Allah'ın dilemesi hariç unutturulabilir Cenab-ı Hak. Çünkü ayette مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا. Yani biz bir ayeti neskeder, yani hükmünü ortadan kaldırır ya da unutturursak ondan daha üstününü ya da bir benzerini mutlaka getiririz buyurur. Evet, Cenab-ı Hak dilerse Habibine vahyettiği bir mesajı unutturur mu? Unutturabilir. Çünkü burada illa maşallah, Allah'ın dilemesi hariç buyurulduğuna göre unutturduğu da olabilir. Ancak şunu anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme indirilen ilahi vahyin unutturulmayacağı da ayrıca bildirildiğine göre bu da ayrı bir mucize. Ümmi bir zat, Efendimiz aleyhissalatü vesselam, okuma yazması yok. İnen vahyi hemen evet etrafındaki vahiy katiplerine kaydettirse de kendisi kaydetmiyor. belki bazı rivayetlere göre Efendimiz kelime kelime unutmayayım diye tekrarlamaya kendini zorluyor. Bunun üzerine bu ayetlerin indiği de ifade edilir daha önce. Kıyamet suresinde de benzer ayetler vardı. Dilini oynatma diyordu. Biz bu Kur'an'ı senin gönlünde toplayacağız, sonra da okutacağız buyuruluyordu. Burada da aynı şey, Efendimizin demek ki böyle zorlandığı ya da en azından kendisini unutmayayım diye zorladığı bir durum ortaya çıkınca Yüce Rabbimiz sana biz okutacağız, sen de unutmayacaksın. Allah'ın dilemesi hariç buyuruyor. O açığa çıkanı da bilir, gizlide kalanı da bilir. Dolayısıyla ona hiçbir şey gizli değil. Ey Habibim sen rahat ol demiş oluyor adeta Yüce Rabbimiz. Endişe etme, onu biz koruyacağız. Ama istersek de bir kısmını unutturabiliriz. Nitekim bu nevi rivayetler de var. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii bir beşer olması hasebiyle onun da insan olarak unutması söz konusu elbette olabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın muradı, maksadı, insanlara duyurmak olan o mesajları elbette alemlerin Rabbi ona unutturmamıştır. Unutturduğu varsa da biz onları bilmiyoruz. Neleri unutturduğunu bilmiyoruz. Bugün elimizdeki Kur'an-ı Azimüşşan, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inzal olunan, indirilen ve unutmadan, unutturulmadan bize aktarılan hakikatlerdir, ilahi mesajlardır. Ancak Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de tabii bir beşer olması hasebiyle bazen unutabilir mi? Şöyle bir rivayet nakledilir. Bu rivayete göre bir gün Resulullah sabah namazını kıldırırken bir ayete atlamış. Yani okumadan geçmiş. Namazdan sonra Übey bin Ka'b, ya Resulallah siz şu ayeti okumadınız, yoksa bu ayet kaldırıldı mı? Artık yok mu anlamında, mensuh mu? Hükmü ortadan kalktı mı diye sorar. Resulullah Efendimiz hayır der. Demek ki ben bu ayeti unutmuşum der. Yani atlamışım der. Demek ki olabilir elbette. O da netice itibariyle bir beşerdir. Ama Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ilahi vahyi koruma adına efendim mutlaka yazdırmıştır vahiy katiplerine ve Yüce Rabbimiz de onun gönlüne o Kur'an'ı nakşetmiştir adeta. Çünkü Kur'an-ı Azimüşşan Habibullah Efendimiz'in gönlüne nazil olmuştur. Gönlüne indirilmiştir. Ve nüyessiruke lil yusra. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. Yani sana kolaylaştıracağız. En kolayı kolaylaştıracağız. En kolaya doğru bir yolculuk yaptıracağız. Ya da şöyle ifade edelim bunu. Bu ayetin tefsirini. Sana biz bu indirdiğimiz ilahi mesajları kolayca okuyabileceğin ve insanları kolayca yola koyabileceğin bir usul ve üslup da öğreteceğiz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam innet dine yusrun buyurur. Bu din muhakkak kolaydır. Onun için bunu zorlaştırmayın der. Cenab-ı Hak da ayetlerde vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez buyurur. Adeta ey Nebi-i Zişan, bunu hem biz sana okumanı kolaylaştıracağız, hem bunun muhtevasını, şumulünü kolaylaştıracağız. Kolay bir din, yaşanılabilir bir din sana bir yol göstereceğiz. Hem de bunun tebliğini, insanlara ulaştırmanı kolaylaştıracağız. Önündeki engelleri bir bir kaldıracak ve yollarını açacağız. Cennete giden yolu kolaylaştıracağız demiş oluyor Yüce Rabbimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Fezekkir in nefaati zikra. Öyleyse sen öğüt ver. Öğüt mutlaka fayda verir. Bu ayeti bazen şöyle de anlar bazı mütercimler ve müfessirler. Fayda vereceğini umduğun zaman öğüt ver. Ancak burada bu mana daha çok tercih edilmez. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisine inen ilahi vahyi insanlara iletmekle sorumlu. Elbette hidayete gelip gelmek o insanların tercihine kalmış bir şey. Ama Efendimiz mutlaka öğüt vermeye devam edecek. Çünkü onun ana vazifesi tebşir ve inzar, insanlara müjdeler iletmek ve uyarılar iletmek. Ve Cenab-ı Hak da burada sen öğüt ver, hatırlat hakikatleri. O öğüt verme mutlaka fayda verecek. Bu iki manayı bir araya getirerek bazı müelliflerimiz ya da müfessirlerimiz fayda verse de vermese de sen öğüt ver tarzında iki manayı bir cümle halinde Türkçemize kazandırmaya çalışmışlardır. Yani bu hatırlatma ister fayda versin, ister vermesin. Fakat sen hatırlatmaya devam et. Bu şekilde anlaşılmıştır. Çünkü hangi hatırlatmanın hangi yürekte nasıl karşılık bulacağını siz bilemezsiniz. Bu sebeple bu manayı şöyle anlamak ya da bu ayeti şu şekilde anlamak sanki biraz eksik oluyor. Fayda verecekse sen öğüt ver. Ne bilelim fayda verecek mi vermeyecek mi? Değil mi bu mana? Onun yüreği dün taş gibiydi ama bugün yumuşamayacağını kim söyleyebilir? Gönüller Allah'ın elinde. Onun için bu manadan ziyade şu manayı daha tercih etmek güzeldir. Ey Nebi-i Zişan, sen hatırlatmaya devam et. Çünkü öğüt mutlaka bir fayda sağlar. Kime fayda sağlar? Seyezzekkeru men yakşa. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan mutlaka öğüt alacaktır der Cenab-ı Hak. Yüreğinde Allah'a karşı bir hissiyat oluşan, ona karşı bir saygı duygusu oluşan, ondan bir ürperti hisseden kişi mutlaka öğüt alacaktır. Bu mümin insandır çoğu zaman. Ama kafir insan da bir an gelir, yaratıcısına karşı içinde bir ürperti hisseder. İşte o an öğüt tohumu atılırsa, onun yüreğinde de iman ağacı ortaya çıkmaya başlar. Bu sebeple her halükarda öğüt vermeye devam etmek gerekiyor. وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى Ama diyor Cenab-ı Hak, bu öğütten ebedi mutluluktan nasibi olmayan uzak durur, o uzak kalır, o uzaklaşacaktır. Nasipsiz adam, daha doğrusu kendi nasibini kapatan adam, kulağını tıkamış, gözünü kapamış, kalbini perdelemiş, bu adam uzak duruyor senden, yanına yaklaşmak istemiyor. İlahi kelamı dinlemek istemiyor. Hakikati görmek istemiyor. Bu artık uzak mı uzak birisi, eşka yani, şakî, öyle diyelim. Eşka, uzaklaşmış. Bazıları artık öyle uzak ki bu, adeta cehennemlik yapmış kendini bir anlamda. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmış. Böylesi bir insan, evet, öğütten uzak duracaktır. Kulak tıkayacaktır. Belki alay edecektir. Hiç oralı olmayacaktır. Kulak ardı edecektir. Geç onu. Sen öğüt vermeye devam et. Alan alır, almayan almaz. Kim alır? Allah'a karşı yürekten saygı duyan, korku ve ürperti hisseden. Kim ondan uzak kalır? Eşka olan. Yani şakaveti, sanki Kur'an'a ve Resulullah'a karşı böyle kötü gözle bakan, kötü muameleyi kendisine efendim adeta sıfat yapan, kendisine bir adet edinen kişi o öğütten nasip alamayacaktır. Bu kişi ellezî yaslennâral kübrâ, öğüt almadığı için dünyada nurlanamayacak, imanla buluşamayacak olduğundan bu kişi diyor o bedbaht en büyük ateşe girecektir, yaslanacaktır. Yani cehennemi boylayacaktır. Neden? Çünkü Allah'ın gönderdiği hidayete kendini kapattı. Kendini dalalet çukurunun içine hapsetti. Kendini nura karşı perdeledi. Kendini örttü. Öyle olunca bu kişi yarın kıyamette büyük ateşe yaslanacak. Yani oraya girecektir. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَا Sonra orada ne ölür kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Orada ölüm yok. Yaşamak da yok aslında. Doğru dürüst bir hayat değil o hayat. Ölüp de her şey unutulacak değil. Ateşin içindeki hayata da ne kadar hayat diyebilirsiniz. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan, kulluğa duran kimse mutlaka kurtuluşa erer. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Arınan kişi felaha erer. Felah, korktuklarından emin olur. Umduklarına nail olur. Kim? Men tezekke, arınan kişi. Neden arınıyor? İtikadını, inanç dünyasını şirkten arındırıyor. Fikir dünyasını efendim nefsani bakış açısından temizliyor, şeytani bakış açısından temizliyor, Rabbani ve nebevi bir bakış açısıyla terbiye ediyor. Amellerini Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu çerçeveyle arı duru bir şekilde tertemiz kılıyor. Günah kirlerinden uzak duruyor. Ahlakını güzelleştiriyor. Tıyıp bir ahlakla halleniyor. İşte bu kişi felah buldu. Kad eflaha men tezekke. Ve Rabbinin adını anıp, onu hatırlayıp sürekli ve ona ibadete duruyor. Kulluğa bel bağlıyor. Fesalla ve namaz kılat diyor. Namaz kulluğun en önemli nişanlarından bir tanesidir. Kulluğa bel bağlamak diye de bunu anlayabiliriz. Rabbini hatırlıyor. Allah denince yüreği titriyor ve kulluğa yöneliyor. Bu kişi felaha erdi. Bel tu'thirunel hayatet dünya. Cenab-ı Hak bütün insanlığa aslında şu mesajı veriyor. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Daha doğrusu dünya hayatı, en aşağılık hayat tarzını, süfli bir hayatı tercih ediyorsunuz. Yani hayat derken sadece şu dünya hayatını anlıyorsunuz. Ebedi hayatı bırakıyorsunuz. Vel ahiretu hayru ve abka. Halbuki ahiret, diğer hayat, yani gelecek hayat, o çok daha hayırlı, çok daha sürekli, kalıcı bir hayattır. Bu hayatınız içinde şerler de var, hayırlar da var. Çok arı duru değil. Çok aldatıcı, hilebaz yönleri var. Zinetleriyle, tutkuyla bağlanıyorsunuz onun zinetlerine. Sizi Allah'ı unutturuyor. Bu hayat, bu hayatın zevkleri, gel geç sevdaları, nefsani hazları bunu tercih ediyor ve ahireti, bu hayattan sonra gelecek hayatı efendim ihmal ediyorsunuz. Halbuki o hayat çok daha üstün, çok daha kalıcı bir hayat. Burada 90 yıl ömrünüz olsa bir rüzgar gibi gelip geçiyor. Yarın kıyametin yanında burada yaşadığınız 90 yıllık ömür bir hiç adeta. 1-2 saat gibi algılanacak. Siz azıcık bir zamana, ebedi bir zamanı adeta efendim ihmal ederek kendinizi ziyana uğratıyorsunuz. İnne hâzâ lefis suhufil ula, suhufi İbrahim'e ve Musa. Şüphesiz bu hükümler, bu hatırlatmalar, bu öğütler, bu hakikatler ilk sayfalarda vardı. İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardı. Bu İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sayfelerdeki mesajlarda da vardı bu hakikatler. Musa'ya indirilen Tevrat'ta da bu sayfeler vardı. Ondan önce Adem Aleyhisselam'a, Şit Aleyhisselam'a verilen sayfalarda da vardı bu hakikatler. Yani şu hakikatler aslında dün de hatırlatıldı tüm insanlığa, bugün de hatırlatılıyor size. Tutan kazanır, tutmayan kaybedenlerden olur. Cenab-ı Hak hepimizi kazananlardan, felaha erenlerden, arınıp tertemiz olanlardan eylesin. Ebedi hayatı şu gel geç hayata tercih ederek bir ömür sürmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.